Ayrım 11. İkinci Adam 1950-1964. Üçüncü cilt. Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 147. Bir akım. Fakat genel olarak öyle denilebilir ki 1954 seçimleriyle CHP mecliste havada kaldı. Buna karşılık DP'nin daha 1950'de kendi lehine işleyen şartlar ve atmosfer oylar yekununda oynamaları rağmen gene devam ediyordu. Fazla olarak 1950-1954 arasındaki 4 yıllık iktidar devresinde halkın kulağına çok şeyler söylenmiş ve halkın gözleri önüne bir takım yenilikler ve başarılar serilmişti. Bunların üzerinde ayrıca bir kısaca durmak lazımdır. Demokrat Parti'nin halka yönelişi, halkın benlik duygularını harekete getirişi şeklinde oldu. Bu benlik duygularını harekete getiriş yalnız bizde değil, bütün Şark'ta o güne kadar alışılmış olan hükümet ve halk ilişkilerini değiştiren bir örnekti. Şark'ta bütün tarih boyunca hükümet sorumsuz bir güç, sorumsuz bir efendidir. Halk ise sadece itaat edendir. Gerçi milli mücadele ile Atatürk'ün açtığı milli hakimiyet devri, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir devri, bir nevi dogmatizm haline gelmiş olan bu Şark nizamına karşı bir çıkıştı. Ama harplerin ve inkılapların gelişmesi yolunda Büyük Millet Meclisi ve CHP rejimi de nihayet otoriter bir devlet nizamından başka bir şey değildi. Nitekim mesela halk milletvekillerine kendi oy veriyordu ama fiiliyatta onları kendisi seçmiş bulunmuyordu. Bu milletvekillerinin bütünü aslında yukarının, yani devlet ve hükümet müessesesinin adaylarıydılar. Bu nizam içinde mesela halktan ve mahallinden gelen birinin talihini denemesine ve başarı kazanmasına fiiliyatta elbette ki imkan yoktu. Bu böyle olunca da siyaset elbette ki halka inmiş olmuyordu. Halbuki halkın da duyguları, alınganlıkları, homurtuları ve arzuları vardı. Bu arzu ve eğilimler bazen halkın ruh yapısında en derinlere itilmiş ölü geleneklere veya ilkel duygulara kadar inmiş olsa bile nihayet mevcuttu. Hülasa zaman öyle gelişmişti ki halk veya onun içinden gelen mahalli elemanlar, yani geleceğin halk liderleri artık söz istiyorlardı. İşte 1950-1954 arasında da DP onlara bu yolu açtı. Siyaseti uçlara kadar götürdü ve halk denizini harekete getirmesini bildi. 1950 seçimlerini kazanmada büyük bir faktör olan bu şartlar 1954 seçimlerinde de DP'nin şansı oldu. Çünkü 1950 kazançlarından sonra bu halka yöneliş daha da genişledi. Ocak bucak başkanları en uç yerlere kadar yeni siyasi liderler olarak sevildiler. Jandarmanın köyde baskısı tarihe karıştı. Mahalli liderler yeni hükümet adamlarının, yeni parti liderlerinin kapılarını her istedikleri zaman tereddütsüz çalabildiler. Bu yeni liderler de dile gelen yalnız CHP'ye karşı değil, bütün önceki devre karşı ölçüsüz bir tasfiye çabasıydı. Kayıtsız şartsız bir küçümsemeydi. Kalabalıklar bu dilde kendi iç alemlerinin şahlanışını buluyorlardı. Bu hakikaten yeni bir akımdı. Rakamların dili. Sonra yeni iktidarın, hepsi de köyde dalgalar yaratan ve aslında hiçbir zaman sistemli bir planlamaya dayanmamakla beraber neticede halkın iktisadi hayatında değişiklikler yaratan karar, teşebbüs ve yatırımlarını da önemli hesaba katmalıdır. Gerçi bu yatırım ve inşa hareketi daha ziyade 1954 seçimlerinden sonra hızını alacaktır. Ama 1950-1954 merhalesindeki tutum ve davranışlar da vaat ediciydi. Mesela halkın büyük çoğunluğu için hayat sahası olan tarım konularını alalım. 1950-1954 arası bütün Türkiye'de köyün kırlara yayılışı, yani tarlaların genişlemesi, ekim alanlarının artması ve dolayısıyla zirai üretimin çoğalması devresi oldu. Bu gelişme yalnız tarım çalışmalarında değil, tarım tekniğinde de böyle oldu. Mesela şu rakamları özetleyelim. Huvat ekim sahası hektar 1950 8.244.000, 1954 11.271.000. Hububat istihsali ton 1950 7.763.000, 1954 9.624.000. Bu arada ve 1953'te ekim sahası 11 milyon hektara genişleyerek 14.343.000 tonluk hububat istihsaline ulaşıldı. Bunlara paralel olarak mesela 1948'de ve bütün Türkiye'de ancak 1766 traktör varken bu traktör sayısı 1950'de 7500'ü Marshall yardımından olmak üzere 10.227'ye ve 1952'de ise 26.000 adeti serbest ithal malı olmak üzere 33.000'e çıktı. Bu artış devam etti. 1954'te 37.743'e ulaştı. Traktörle ilgili diğer araç ve malzeme üzerinde de aynı artış görüldü. Mesela 1950'de bütün memlekette 1243 olan biçer döver sayısı 1954'te 4706'ya yükseldi. Zirai istihsal bütün mahsullerde arttı. Mesela 1950'de 50 bin ton olan pirinç üretimi 1954'te 110 bin tona çıktı. Zirai mahsul fiyatları da yükseldi. Mesela resmi buğday fiyatları 1950-54 arasında %30 yükseltildi. Ama bu arada bir ekonomik sosyal hadise de gelişti. traktörlerin getirdiği siyasi, ekonomik, sosyal gelişmeler. 1950 seçimlerinden sonra traktör ithalatı ve bunların köylere, çiftliklere yayılışı üzerinde ve köy halkının ruhiyatında iktidar lehine büyük dalgalanmalar yapan bir şekli de ayrıca işaret etmeliyiz. Bu da ziraat bankaları kredilerinde yapılan genişlemelerle traktör temininde uygulanan kredili taksitli satış usulüdür. Bu arada zirai kredilerde baş döndürücü bir artış sağlandı. Daha doğrusu zirai kredide tutukluk normal bir ferahlamaya ulaştı. Bunu aşağıdaki rakamlardan görebiliriz. 1944 sonunda zirai kredi hacmi 336 milyon lira, %100. 1953 sonunda zirai kredi hacmi 1 milyar 213 milyon lira, %262. Bu usule göre kendine güvenen köylüler gayet basitleştirilmiş bir takım formalitelerle ve şehir satıcılarından kendi seçtikleri traktörler ve römorkları Ziraat Bankası'na borçlanmak suretiyle hemen alabiliyorlardı. Bu muameleyi tamamlayan bir köylünün traktörü teslim aldıktan sonra üzerine bayrak açarak ve römorka köylülerini doldurarak alay halinde köye girişi, köyde ve her defasında iktidarın şerefine bir gösteriye vesile veriyordu. Gerçi bu kolaylıklardan aynı günde ve bazen yeter toprak da olmadığı halde başka köylüler de faydalanarak köy meydanları bir traktör parkı haline geliyordu. Ama ne var ki köylünün evvelce pek hayal edemediği ve daha çok devlet işletmelerinde gördüğü traktörleri şimdi kapılarının önlerinde, evlerinin avlularında kendi malı olarak görüşü onda ruhi bir gurur ve şahsiyetleşme hissi uyandıran önemli bir faktördü. Bunun yaratacağı havayı ve köyde iktidara kazandıracağı taraftarı tasavvur etmek mümkündür. Gerçi memlekete giren bu traktör akını köylerde bir meralara, otlaklara hücum dalgası da yarattı. Evvelce ellerinde çift öküzleriyle güç bela başa çıktıkları topraklarını artık bir nefeste sürebilen köylüler şimdi asırlardan beri mera olarak kullandıkları kırlara da saldırdılar. Ekim alanı 4 senede %40 ila 45 genişledi, istihsal arttı ama köylülerin motorun teptiği yerde ot bitmez sözleri de doğru çıktı. Bu asırlık meralar süratle ve çok yerde soysuzlaştılar. 1950'de 38 milyon hektar olarak hesaplanan çayırlar, meralar 1954'te 32 milyon hektara inmişti. Bundan başka traktör ve biçer döyerin memlekete bu şekilde girişi, mesela Güneydoğu Anadolu gibi ağalık, beylik, büyük toprak sahipliği sahalarında sosyal yapı değişikliğine de yol açtı. Evvelce ellerindeki köyleri, toprakları, oralarda asırlardan beri yerleşik yaşayan köylü halka, daha doğrusu toprak kölelerini işlettiren ağalar, beyler, bu defa traktörler, biçer döyerler ve artan mahsulleri taşımak için kamyonlar gayet elverişli taksitlerle ve adeta parasız ellerine geçince bu yerleşik kölelerinin kol kuvvetlerine ihtiyaçtan kurtuldular. Çok yerlerde köylülerini topraklarından kovmaya kalkıştılar. Halbuki bunların göçebileceği yerlerde de bunların emeğine artık pek ihtiyaç yoktu. Hülasa özellikle Güneydoğu Anadolu'da bu yüzden bir yeniden topraksızlandırılmış köylüler veya köylerinden kovulmuş topraksızlar şeklinde ucuz işsizler ordusu türedi. Ağaların, beylerin tarih boyunca gelen iktisadi egemenliği, toprağı kolayca süren, eken, biçen, mahsulünü kolayca taşıyan motorlu vasıtalar sayesinde güçlendi. Artık bu mahsule müşteri arama endişesi de yoktu. Toprak Mahsulleri Ofisi mahsulü pazarlıksız olarak ve hilesiz kantarlarla derhal alıyor, parasını da peşin olarak hemen ödüyordu. Bu büyük bir hadiseydi. Kaldı ki DP'nin sağladığı bu hızlı ve çalışmasız zenginleşmeye, aynı ağa ve beylerin siyasi nüfuzlarının birden artışı eklendi. DP, mesela Bitlis'te olduğu gibi birçok yerlerde ağaları, beyleri, şeyhleri kendine bağladı. Seçim sıralarında bunları adeta müzayedeye çıkararak toplayabiliyordu. Gerçi bu olay gene doğu illerinde beylerle ağalarla küçük toprak sahibi veya topraksız köylüler arasında sinsi bir çelişmeye, çatışmaya da yol açtı. Küçük topraklı veya topraksız köylülerle bu sefer siyasi güçleri de artan eski efendiler arasında gerginlik arttı. Bu alt tabakada bir nevi şuurlaşma, bilinçleşme hareketi esti. Nitekim daha sonraları alt tabaka bazı yerlerde oylarını az çok dağıtacaktır. Fakat bu hareket nihayet zayıf bir iç gelişme olarak kaldı. Yukarı kademe kendi güçlenmesini sürdürdü. Mesela gene Bitlis'te görüldüğü gibi böyle şeyhleri nice yıllardır açığa vuramadıkları hükümranlıklarını senenin belirli günlerinde ve belirli ziyaret yerlerinde binlerce insanı peşlerine takmak, böylece de eskisi gibi vergilerini toplamak suretiyle ihya edebildiler. Ve tabii iktidarın sadık sözcüleri oldular. Hem bölgelerinde hem parlamentoda. Ama bu böyle olunca da DP'nin halka yönelişi 1950-1954 arasında bir taraftan halka menfaatler götürmek, diğer taraftan sosyal yapıda bölüntüleri kuvvetlendirmek suretiyle gelişti. Doğu illerinden başka yerlerde ise bu bölüntü siyasi oldu. Birçok yerlerde partiler kahvehanelerini, hatta camilerini ayırmaya kadar giden bölünmeye girdiler. Biraz daha rakam. 1950-1954 arasında ve seçimlere etki yapan faktörleri kısaca işaret ederken olumlu ve olumsuz veçileri ile bu gelişmeleri burada kaydetmek zaruriydi. Şimdi gene konuya devam edelim. 1950-1954 arasında memleket yaşamındaki gelişmeler, değişmeler tabii yalnız tarım alanına münhasır kalmadı. Ulaştırmada, sanayide, iç ve dış ticarette ve dolayısıyla para hareketlerinde de göze çarpan canlanmalar oldu. CHP iktidarının 1944-1945 devresinde hazırlattığı ve bütün bu alanları içine alan kalkınma plan ve programlarının gene CHP iktidarı tarafından uygulanmaması, onun 1950 seçimlerini programsız, vaatsiz ve konusuz girmesi neticesini verdiğini bu kitabın ikinci cildinde işlemiştik. Bu faktöre diğer faktörler, özellikle halkın ruhi durumu da eklenerek seçimler kaybedilmişti. DP iktidara gelince gerçi bu programlardan haberli değildi. Kendisi de henüz ortaya programlı bir kalkınma davası atmamıştı. Ama ne olsa iktisadi işlere girişilecekti. Başlanmış pek çok işler de vardı. DP, ulaştırma, sanayi vesaire alanlarda bunlara sarılmasını bildi. Mesela CHP devrinde hazırlanan plan ve programlarda çimento, şeker ve dokuma sanayi gibi harcı alem tüketim sanayi önemli ele alınmıştı. Öyle ki eğer CHP kendi iktidar devrinin programlarına sarılsaydı 1950'de çimento istihsali 390 bin tondan 1 milyon tona, şeker istihsali 139 bin tondan 260 bin tona çıkacaktı. 1950'den sonra ise bu artış hızla devam ederek gelişecekti. Dokuma sanayi de aynı tempo ile genişleyecekti. Fakat CHP iktidarı bu alandaki kalkınma programlarını değerlendiremedi. Bunlara el atamayacak bir iktidar yorgunluğu içindeydi. DP iktidara gelince bu alanlarda kalkınma hareketlerine kolayca girebildi. Bu konuda Şevki Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, İktidar Yorgunluğu, sayfa 401-421. Neticede DP'nin o her biri bir DP gösterisi olarak kutlanan temel atma veya kurdele kesme işleri haklı olarak birbirini kovalayacaktı. Mesela CHP iktidarının ve bir takım garip davranışların da müdahalesiyle 4 şeker fabrikasını aşamayan şeker sanayi, Şevki Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 1, sayfa 444-454. DP iktidarı devresinde 16-17 fabrikaya çıkacak ve 130 bin tonluk force istihsal, 500 bin ila 750 bin tona doğru yükselecek ve Menderes bir gün 1 milyon ton şekerden bahsedebilecekti. 1950-1954 arasında işte bu istikamete yönelindi. Az zaman sonra da bir ara şekeri vesika ile almak zorunda kalan Türk halkı bol şekere kavuşacak ve hatta şeker için ihraç sahaları aranacaktı. Gerçi bu arada şeker sanayinde şeklen iştiraklar tesis edilerek fabrikaların kuruldukları yerlerde özel kişiler veya parti yöneticileri bu sanayinin sermayesine, jestiyonuna katılmış oldular. Bu da ayrıca parti kadrolarını besledi. Ama şeker sanayindeki gelişmenin en büyük dalgalanmaları gene tarım alanında oldu. Bilhassa hububat ekim bölgelerine pancar ziraatinin girişi bir sıra faydalarından başka bazı yerlerde tarlanın dönüm gelirini 5-6 misli artırdı. Bir pancar refahı başladı. Bu hal geniş bölgelerde DP'nin lütfu ve mucizesi sayıldı. Aynı bollaşma çimento sanayinde de görüldü. Tekstil, dokuma alanında ise bilhassa özel teşebbüs harekete getirildi. Bu arada faaliyete geçen ve dış kaynaklardan mali yardım gören Sanayi Kredi Bankası, memlekette uzun vadeli sanayi kredisini, yani sermaye piyasasını tesis eden ilk özel müessesi oldu. Bu yeni sanayi hamlesine iştirak etti. Bu ve buna benzer kaynaklardan faydalanmakta elbette ki siyasi nüfuzlar ve parti tesisleri de işe karıştı. Ama eğer sağlanabilirse sanayicinin istifadesi muazzamdı. Bazı hesaplı ve başarılı halk müteşebbislerinin birden öne alınarak uzun vadeli ve %5 faizli fakat birkaç milyon dolar kredileriyle teçhizi, mesela Adana basma sanayinde geniş hamlelere imkan verdi. Hülasa tarım sanayi, küçük sanatlar, kooperatifleşmeler, diğer sahalarda gerçek atışlar göründü. Bu arada diş ticarette de sıçramalar oldu. Türk lirası. İthalat yekunu 1950 737 milyon 587 bin. İhracat yekunu 1950 799 milyon 837 bin. İthalat yekunu 1950 1 milyar 16 milyon 228 bin. İhracat yekunu 1952 1 milyar 556 milyon 575 bin. İthalat yekunu 1954 1.393.384.000. İhracat yekunu 1954, 937.787.000. Tabii para arzı hareketleri de bu nispette arttı. Ticari hayatta göze çarpan bir canlanma oldu. Bunları paralel olan ulaştırma canlanmalarını ulaştırma faaliyetlerinde her sahada takip edebiliyoruz. Böylece DP 1954 seçimlerine giderken memleketin hayatında genel bir iktisadi dalgalanma uyandırabilmişti. Bu gelişmenin halk ruhiyatına yaratacağı etkileri tahmin etmek mümkündür. Buna karşılık Halk Partisi Genel Başkanı'nın mesela petrol kanunu yahut yabancı sermaye kanunu gibi neticeleri uzun vadeli olan ve halkın günlük hayatında halka bir şey ifade etmeyen sloganlarla geziye çıkışı memlekette alıp yürüyen dalgalanmalar içinde elbette ki etkili olmuyordu. Yani 1950'den önce DP'ye halkın yakıştırdığı demirkrat artık muhayyilelerde şahlanmış durumdaydı. İktidar partisinin itibarı henüz sarsılmamıştı. Dış şartlar ve yabancı krediler de DP'ye yardım ediyordu. Bunlar ve bütün bunlara benzer sebeplerin, yani ruhi ve iktisadi çeşitli faktörlerin etkisi altında Demokrat Parti 1954 seçimlerini elbette kazanacaktı. Nitekim de öyle oldu. Gerçi oy yekunlarında 1950'ye nazaran CHP için bir gerileme yoktu. DP'de de göze çarpar bir ilerleme kaydetmemişti. Ama ne var ki CHP'nin vaktiyle hazırladığı seçim kanunu bu sefer demokratların kutsal dayanağı olarak CHP'ye bütün sürprizlerini yağdırıyordu. 1954 seçimlerinden sonra meclis bu sebeplerle 483 demokrat ve 31 CHP milletvekiliyle açıldı. Hazin bir kongre. 1954 seçimlerinden sonra İnönü, partisinin 11. kongresini 26 Haziran 1954'te toplantıya çağırdı. Bu kongreye hazin bir kongre demek belki daha doğrudur. Parti ve gelen delegeler tam bir ruh depresyonu içindeydiler. Moral düşmüştü, ümitler kırılmıştı. Kongreyi şevke, heyecana getirecek hiçbir vesile de yoktu. Seçimler sonunda partinin millet meclisine ancak 31 milletvekili sokabilmesine rağmen partinin topladığı oylar sayısında bir gerileme olmaması tek cesaret verici olaydı. Demek ki seçmenler partiye sadakatlerini göstermişlerdi. Her şeye rağmen demek ki partiden bir şey beklenmişti. Fakat ne çare ki vaktiyle gene partinin hazırladığı seçim kanunun bu seçmenlere hayal kırıklığı vermişti. Yani parti yöneticilerinin vaktiyle işledikleri bir taktik hata partinin neredeyse topyekun parlamentodan silinmesi tehlikelerine yol açmıştı. O halde bu kongrede genel başkan ve yöneticiler herhalde pek serbest konuşamayacaklardı. Kaldı ki seçimler için hazırlık ve seçimlerde parti teşkilatçılarının çalışmaları da tam bir verimsizlik göstermişti. Kurultaya iştirak oranı da azdı. Yani taşralar ve teşkilat merkeze ilgisini ve itimadını gittikçe kaybediyordu. CHP muhalefetinde en cesaret kırıcı devre sanıyorum ki bu 1954 seçimleri sonuna ve bu kongre sıralarına rastlar. Hülasa kurultay çalışmaları tam bir bezginlik içinde geçti. Kongre gündeminde delegeleri sürükleyecek veya stratejik hedef denecek hiçbir maddede yoktu. Bazı tüzük tadilleri yapıldı. Parti meclisi artık her ilden gelen bir delege yerine yalnız 30 kişiden teşekkür edecekti. Bu arada ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne oy verdikleri için vilayetleri ilçe haline getirilen Kırşehir halkına iktidarın reva gördüğü düşüncesiz, yanlış, zalimce tedbirde vilayetler delegelerini ürkütmüştü. Delegeler mahalli seçimlere katılmamayı savunuyorlardı. Fakat İnönü kesin müdahalesini işte bu noktada yaptı. Bu yolda bir kararı önlemek istiyordu. Fakat kurultayda dirilmiyordu. O zaman İnönü bütün ağırlığını ortaya atma zamanının geldiğini hissetti. Şöyle konuştu. Seçimlere girmemek meşru mücadele imkanlarının tamamıyla kalmamış bulunduğu ilan etmek gibi bir vaziyet yaratır. Şahsi noktayı nazarıma aykırı bulunan böyle bir kararı genel başkanınız olarak yürütmek beni çok zor duruma düşürecektir. Neticede kurultay genel başkanını feda edemedi. Karar İnönü'nün istediği şekilde çıktı. Sonra yönetim kurulu seçimi yapıldı ve CHP'nin belki en hareketsiz kurultayı olan 11. kurultay yine başladığı gibi sessizlik ve konusuzluk içinde bitti. İnönü genel başkandı. Yönetim kurulu şöyle seçildi. Genel sekreter Kasım Gülek. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Nuri Ocakçıoğlu, Turgut Göle. Merkez İdare Kurulu Osman Sabri Adal, Necati İlter, Orhan Öztrak, Fuat Börekçi, Hasan Reşit Tankut. Artık CHP için belirsizlik devri, DP'nin ise hem imparlak hem de zafer ve itibar diyagramının aşağıya doğru meyledeceği bir devre başlıyordu. 1954-1957 arası. Diyagramın yükselişi ve diyagramın alçalışı. Demokratik parlamento gelenekleri olmayan az gelişmiş ülkelerde demokratik tecrübenin en büyük düşmanı iktidar partisinin kendi gururu ve aşırı benlik duygusudur. Bu duygu kalabalıkların oyunu, her şey ve sokağın sesini en güçlü dayanak sanması gafletiyle beslenir. Halbuki aşırı iktidar gururu ve aşırı benlik duygusu aslında demokratik parlamento nizamının değil tek partili rejimin bir ruhsal ve siyasal kompleksidir. 6. baş döndürücü fakat zararlı kompleksler. 1954-1957 arası DP iktidarının hem zaferinin zirvesini hem yenilgisinin başlangıcını verir. Yani bu devrede Menderes ve arkadaşlarının kader diyagramı hem son mertebesine yükselmişti hem de inmeye başlamıştı. Öyle sanıyorum ki bu iktidarın çok sert bir şekilde ve pek çok hayal kırıklıkları ile gözyaşlarına mal olan tasfiyesi bütün sebep ve unsurlarını bu devrede örmeye başladı. Ve iktidar bunu hiç de değerlendiremedi. Yine öyle sanıyorum ki Menderes ve arkadaşları kendilerini asıl 1954 seçimlerinin Millet Meclisi çatısı altına getirdiği %93 çoğunlukla DP mebuslarının baş döndürücü kalabalığı ve alkışları karşısında kaybettiler. Daha önce de verdiğimiz gibi 1954 seçimlerinde DP oyların %58'ini fakat seçim kanununun yapısı dolayısıyla milletvekillerinin %93'ünü 503 milletvekilliği, CHP'de %35'ini 31 milletvekilliğini almışlardı. Ve bunun manasını hiç de gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki bu durum tabii olmayan bir şeydi. Tabii olmayan, siyasi mantığa uymayan bir temele dayanıyordu. Bu hal meclise sadece aldatıcı bir dengeydi. Bu gayri tabii denge eğer doğru değerlendirilmezse ona dayanan hükümlere yanıltabilirdi. Başlarda hatta farkına dahi varılmadan bir tek parti gururu ve kompleksi yaratabilirdi. Onlar da muhalefet partisi veya parti kalıntılarının büsbütün tasfiyesi heveslerini yaratabilirdi. Onları halkın iradesi demek biz demektir arkadaşlar. Siz her şeysiniz. Siz isterseniz hilafeti de getirebilirsiniz gibi gafletlere sürükleyebilirdi. Bilindiği gibi bu son sözler DP'de bir iç buhran sırasında parti grubunda Menderes tarafından söylenmişti. Ama memleketin şurasında burasında halife sınırda bekliyor gibi hezeyanlara varan sözler ve yayınlar da ondan sonra yaygınlaştı. Yahut da mesela bizzat Menderes'te ben artık sabık başvekil olamam, ben dünya çapında bir adamım, ben gelmiş geçmiş başvekillerin en bilgilisi, en başarılısıyım. Menderes'in sabık başvekil olmayacağı sözleri bilindiği gibi çok tekrar edilmiştir. Dünya çapında adam olma sözlerini hatıralarında bir kadın arkadaşı yayınladı. Son cümleyi diğer bazı arkadaşlarının da bulunduğu sofrasında Menderes bana söylemişti. Gibi demokratik, çok partili bir rejim yapısıyla bağdaşmayan kanaatlere yol açabilirdi. Bu girişilen tecrübenin ölümü demek olurdu. Çünkü bunlar ancak tek partili rejime uyan ruh halleriydi. Çok partili rejimde iktidar ve bu iktidarın başı olmak nihayet geçici bir siyasi emanetten başka bir şey değildi. Partiler gelecek, partiler gidecekti. Vekiller, başvekiller ard arda değişecekti. Ve oy çoğunluğu yahut azınlığı ile değil, siyasi bir rejim ilkesi olarak daima değişik oranlarda işleyip gidecekti. Hatta bunun için değil midir ki İsviçre'de İskandinav ülkelerindeki gibi yerleşik demokrasilerde hakim partilerin ve onların yöneticilerinin başları dönmemek için şekillerde, kabullerde, seyahat ve ikametlerde onları sıra vatandaştan ayıran hiçbir tören tanınmaz. İşte bu geleneği bizde yerleştirmek DP'ye düşüyordu. Gerçi klasik demokrasi her şey demek değildir ama İnönü'yle çok partili demokrasi gelmişti. Onu yerleştirmek Menderes ve arkadaşlarının vazifesi olacaktı. İşte bu başarılamayan hedeflerden biri oldu. 11. ayrımın sonu sayfa 160.